90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Buçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 83. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 23 Mart 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 25 Mart 2022 Cuma. Hep söylüyoruz, her bölüm vitesi yükseltiyoruz. Farklı farklı konularla karşınızdayız. İlgimizi çeken konuları podcastimize taşıyoruz. Umuyoruz bu konular sizin de ilginizi çekiyordur. Peki o halde bu bölümde neler olacak? Popüler kültür gündeminden ilginç konulara değineceğiz. Bahar mevsimini masaya yatıracağız. SXSW'ya odaklanacağız. O da ne acaba? Oscar töreni öncesi birkaç ilginç not paylaşacağız. Bir de buna bak da bir belgesel önerimiz var. Ve son olarak her zaman olduğu gibi istek parçamız var. Özgür İnceoğulları ve geçtiğimiz bölümde evdeki dostumuz kedi diyen ama köpekleri de çok sevdiğini belirten, Türkiye'deki köpek cinslerini merak ettiğini ifade eden Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba. Şey yaptık mı? Bilgi getirdik mi peki Türkiye'deki köpek cinslerine dair? Bir veri var mı şu an elimizde?
Yok. Elimizde bir veri yok.
O zaman bir köpek dostu dinleyicimizden yardım isteyelim. Neydi bizim merak ettiğimiz? Türkiye'de en çok hangi tür evcil hayvan sıfatıyla tabii bakıyoruz değil mi biz buna yani? Hani,
tabii ki.
Yoksa bütün köpekleri mi merak ediyoruz?
Yani hangisi olursa data olsun. Bize datayla gelsin herkes.
Evet, köpek datası lazım. Yani her tür şeyin datasını baktık, bulduk ama köpeğin datasını bulamadık. Ben golden olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de en çok sahiplenen köpeğin golden olduğunu düşünüyorum ama bununla ilgili varsa bir data dinleyicilerimizin elinde, ki kesinlikle bununla ilgilenenler vardır. Bize Instagram'dan, bize menemenstudio.com internet adresimizden ulaşıp bizi bilgilendirebilirler.
Ama güzel bir yere geldin demin. Sen özellikle sokaktaki hayvanlara her zaman çok duyarlıydın. Yıllar öncesinden bir sahne hatırlıyorum. Gözümün önüne geldi şimdi. Ben araba kullanıyorum. Sen yan koltuktasın. Maşallah dürbün gibi gözler. Bir kilometre ötedeki kediyi görüyorsun. Ve başlıyorsun beni uyarmaya. Aman dikkat, kediye dikkat. İleride kedi var. Yavaşlayalım. Dörtleri yak. Aman Özgür. Diyorum tamam gördüm. Dikkat ediyorum diyorum. Sen ikazlara devam ediyorsun. Aman dikkat, kediye dikkat diye başlıyorsun.
Hakikaten. O ama o çok stresli bir şeydir. Hala da bak o anı hatırlamıyorum ama o duygu var bende. Mesela ara sokaklarda falan giderken biraz böyle bir hızlanayım. Hemen böyle aklıma gelir. Ya arabanın altından bir tanesi fırlarsa, ya oradan iki tane kavga eden kedi önüme düşerse falan gibi. Bu şehir hayatında aslında önemli sıkıntılardan bir tanesi. Sonuçları da çok gerçekten acı oluyor ama ya o anı hatırlamıyorum ama o duygu hala içimde var, onu söyleyebilirim.
Zaten bir an değildi o.
Öyle mi?
Yani o kadar çok tekrarlanan bir andı ki dolayısıyla böyle rutin hayatımıza girmişti. Sen unutmuşsun bak bunları.
Sen de hızlı araba kullanıyordun aslında, fena değil mi? Yani demek o yüzden uyarıyordum seni. Şimdi bak geliyor tekrar hafızama.
Evet, geçen bölüme bir ufak değineceğim. Geçen bölümde ufak bir beyin jimnastiği yapmıştık. Ben sana danıştım, podcast dinlemek tek başına yapılan bir aktivite değil. Dinleyiciler ne yaparken podcast dinliyorlar diye ya da podcast dinlerken ne yapıyorlar diye. Bununla ilgili birkaç geri dönüş oldu. Hemen iletiyorum. İrep dedi ki genelde evdeki ıvır zıvır işleri yaparken dinliyorum. Mesela ütü gibi son derece sıkıcı bir işi. Bari biraz verimli hale çevireyim hedefiyle podcast'te derin bir dalış yapmış. Onu söyledi. Şimal de çok tatlı bir e-mail yollamış. İşten eve dönerken serviste dinliyormuş. Buradaki hedef işle ilgili konulardan çıkmak herhalde, kafaca çıkmak. Başka podcastler de dinliyormuş ama bil bakalım en beğendiği podcast hangisiymiş?
Acaba hangisi?
Jingle'lara rağmen favori bölümü de bir de buna bakmış. Geçen hafta süre sebebiyle.
Jingle'lara rağmen.
Pardon.
Bir dakika, burada bir şey.
Pardon, yanlış bağlaç. Jingle'lar sayesinde.
Heh, tamam peki, yoksa yani dedim bu kadar organik yaptığımız bir iş acaba dinleyiciye ulaşmadım diye bir an olsun bir şey yaptım, endişelendim. Tamam evet. Şimdi oldu.
Favori bölümü bir de buna bakmış. Geçen hafta süre sebebiyle atladık, bu hafta atlamayacağız, onu da söyleyelim tabii ki.
Peki o zaman hadi gel vitesi hiç düşürmeden seni şöyle bir genel müzik eğlence dünyasında bir hızlı tura çıkartayım. Senin aynı otomobil kullanman gibi. Hazır mısın?
Hadi bakalım.
Şimdi aslında bugünden önemli haberi dün paylaşılan bir rapor. Bu raporu biz aslında geçen sene de paylaşmıştık. Artık bir gelenek haline geldi. Küresel kayıtlı müzik gelirlerinin raporunu tekrar paylaşacağım. IFPI bu raporu açıklıyor her sene. Bu sene daha da pahalanmış rapor. O yüzden rapora para verip almadım. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü para verdiğin zaman şöyle bir şey oluyor. Mesela Türkiye ile ilgili de bir takım varsa eğer paylaşılmışsa ayrıntılara erişebiliyorsun. Şu an için henüz o ücreti vermeye şey değilim, niyetli değilim. Elimdeki verileri paylaşıyorum ki en önemli şey şu. Şimdi bak, bu kadar müzik falan konuşuyoruz da bu müzik gelirleri dediğimiz şeyin ekonomik hacmi nedir? Sana bunu şimdi açıklıyorum. 2020-2021 arası %18,5 artmış. Bu çok iyi bir oran. Pandemide biraz bu tabii durmuştu doğal olarak. 25.9 milyar dolar küresel kayıtlı müzik gelirleri. 25.9 milyar dolar. Böyle bir ekonomiden bahsediyoruz. Peki bu 25-26 diyelim hadi. 26 milyar doların kaçta kaçı nereye gidiyor? Buradaki en önemli kısım ücretli abonelik akışı. %21 artmış. Yani insanlar artık gerçekten para verip abone olup iyi kalitede ses dinlemek, müzik dinlemek üzerine gittikçe alışkanlıklarını arttırıyorlar. Yaklaşık 12.3 milyar dolar. Yani işte bunun aşağı yukarı neredeyse yarısını ücretli abonelikler oluşturuyor. Bu arada tabii ki ücretli ücretsiz bütün stream on demand, yani bu dijital platformlardan elde edilen gelirler bu 26 milyar doların %65'ine ulaşmış durumda. Yani gelirlerin çoğu dijitalden geliyor. Bu arada fiziksel satışlarda da iyi bir artış var. %16 ile CD ve plak artışı, plak satışlarında artış var. Bir de bölgeler önemli. Bizim hep söylediğimiz şeylerin bir yerde karşılığını görüyoruz. Mesela konuşuyorduk. Biz radyoda da çok konuşuyoruz. Bu Afrika'dan çıkan soundlar, Afrobeats, Afrika ritimleri çok popüler olacak oldu. En büyük pazarlarda en büyük büyüme Afrika'da. %35'lik bir büyüme. Hemen arkasından yine şaşırtmadı Latin Amerika'da geliyor. Latin Amerika geliyor, %31'lik bir büyüme. Aslına baktığında Avrupa, Kanada her yer büyümüş. Büyümeyen neredeyse yok. Ama bunlar arasında en büyük büyüme Afrika ile Latin Amerika'da. Bunu zaten net görüyoruz. Latin şarkıların ve African soundların çok popüler olduğu bir dönemdeyiz. Ukrayna, Rusya, bu savaşla ilgili eğlence dünyası, işte DJ'ler, müzisyenler, herkes bir şeyler yapıyorlar. Önümüzdeki hafta önemli bir konser olacak. Şimdiden biz bu haberi verelim. Aslında bir sonraki podcast'te o konser bitmiş olacak ama salı günü, hatta dur tarihini vereyim, şimdi önümüzdeki salı diyeceğim anlamsız olacak. 29 Mart salı günü ITV'de bir konser gerçekleşecek. Bu böyle bildiğimiz bizim zamanındaki Live Aid kadar büyük olmasa da yine de hallice bir iş olacak. Concert for Ukraine bu konserin ismi. 29 Mart'ta gerçekleşiyor. Ed Sheeran, Camila Cabello, Emily Sande, Gregor Porter, işte Snow Patrol gibi isimler var ama bunlara da sürekli eklenecek, bunu biliyoruz. Ve buradan elde edilecek gelir de Ukrayna'daki bir takım vakıflara gidecek. Bu şimdiye kadar galiba en ilgi çekici müzikal organizasyon olacak, öyle gözüküyor. Ve tabii Kanye West'siz bir program ya da bir haber turu olmaz. Geçen hafta uzun uzadıya hikayesini anlatmıştık. Bu hafta Grammy'den bir açıklama geldi. Dediler işte Kanye West sahneye çıkmak, canlı performans yapmak istiyor falan. Yok dedi Grammy. Yok, ben bu dedi, bu dedi riski alamam ben dedi. Şimdi çıkacak bu adam, ne diyecek, bir şey mi diyecek, birine saldıracak mı, birine laf mı söyleyecek? Kabul etmedi. Bu da tarihte çok görülür bir şey değil. Yani çok böyle hani ne söyleyeceği belli olmadığı için kabul edilmedi. Böyle net bir sebep de yok ortada. Ama tabii şöyle bir durum var. Bence sıkıntı var. Peki sahneye çıkarmadınız. Bu adam aday. Davetli olarak geceye katılacak mı? Katılacak. O kırmızı halıda yürüyecek mi? Yürüyecek. O kırmızı halıda onlarca mikrofon yok mu? Var. Yani bir şey demek isterse zaten onu diyecek. Hadi bir de ödül aldı diyelim. Çıkacak sahneye, ne konuşacak bu adam? Yani bir şekilde onun konuşmasını engelleyemeyecekler, o kesin. Ama hani performansla bunu yapmasını istemediler, bir şova dönüştürmesini istemediler. Ama bu tabii Grammy'ye kadar daha çok konuşulacak. Bu arada Grammy'yi biz yine Power TV'de yayınlayacağız. 4 Nisan sabaha karşı 3. Yani orada göreceğiz bakalım Kanye West'ten bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yoksa hiç bu toplara girmeyecek mi? Bunların hepsini göreceğiz.
Peki Burçin'cim, ilk haberin dijital
platformlar, akış platformları ile ilgiliydi. Ben de sana bir bilgi vereyim. Bununla ilgili ortamlarda satarsın, hava yaparsın bu bilgiyle.
Öyle bir podcast var biliyor musun?
Nasıl?
Ortamlarda satılacak bilgiler.
Tamam, işte güzel. Bak, ben de öyle bir şey vereceğim sana şimdi. Netflix'te bir seçenek var ya, jeneriği geç, skip intro.
Evet, evet.
Şimdi günde bu seçeneği, yani bu tuşa günde bütün dünyaca 136 milyon kez basılıyormuş. 136 milyon kez jenerik geçiliyormuş. Skip intro. Şimdi jeneriği atlayanlar toplamda bu sayede 195 yıl tasarruf ediyorlarmış.
Çok güzel.
Şimdi kazanılan bu zamanı hangi verimli aktiviteye harcıyoruz bilmiyorum ama güzel bir soru soruyorum sana. Hangi jeneriği hiç atlamadın?
Oo, ters köşe. Çok güzel soru. Hemen söyleyeyim. Westworld.
Westworld'un jeneriğini hiç atlamadın.
Her seferinde baştan izledim. Pardon, bir tane daha. Dark.
Dark.
Bu ikisinin jeneriklerini, Dark'ı müziği için, Westworld'u görüntüler için hiç atlamadım.
O zaman azıcık bana Dark'ın şarkısını hatırlatırsın şimdi.
Aparat, aa bir dakika, hiç kaçırmam bu fırsatı. Ama biraz böyle, neyse dur. Çok kısa. Nasıl ya, bu nefis bir şarkıdır.
Peki, görüyorum ve arttırıyorum. Hı. Ben de, yani şimdi herkese tamam denecek bence. Çünkü çok klasiklerden bir tanesi ama ben de Game of Thrones'u hiç atlamadım.
Ha, evet, doğru söylüyorsun. Ya, Game of Thrones'u da çok sefer atlamamışımdır. Ama müzikleri için mesela, o da müziği için.
Tabii. Onu da bir hatırlatır mısın bana?
Bak, yine gaza geldim ya. Bu çok acayip bir şey. Yani bunu dinleyip böyle hemen yaldır yaldır böyle gitmek istiyorum. Ak yürüyenler falan, neyse yani. Çok çok güzel. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben No Time To Die'yi seyretmemiştim. Dün seyretmeye başladım. Jeneriğine bayıldım. Bir kere şarkı, yani konu geldiği için söylüyorum. Şarkı zaten orada geçiyor başlı başına.
Ama
çok sevdim jeneriği. Ya yani tam bir James Bond jeneriği.
Ama James Bond jenerikleri 4-5 filmdir çok iyi.
Doğru söylüyorsun yani, ama şimdi jeneriklerde de öyle bir safhaya gelindi ki James Bond biraz klasik vintage kalmıştı benim için. Bu sefer o vintage'lığına rağmen çok çekici geldi. Bir de şarkıyı da çok net hissettim. Bugün herhalde bir Oscar'dan bahsedeceğiz tabii. Neyse, orada tekrar bu No Time To Die'dan bahsederiz herhalde.
Evet, Oscar'dan bahsedeceğiz ama ondan önce biraz bahar ayına gelmek istiyorum. Çünkü 21 Mart gününü gerimizde bıraktık Burçin. Hepimizin bildiği gibi bugün ilk bahar ekinoksudur. Bazen 20 Mart'a da denk geliyor. Gece gündüz eşitliği olarak adlandırılır. Coğrafya bilgilerimizi hatırladık. Güneş ışınları ekvatora böyle dik gelir ve bu sebeple gündüz ve gece eşitlenir. Kuzey Yarımköre'de ilkbahar başlar. Evet Burçin'cim, ilkbahar güzel mevsimdir. Bilmiyorum, katılır mısın?
Çok severim. İlkini de sonunu da severim.
Peki. Hatta şey denir, gelince bahar ayları gevşer gönül yayları.
Yaylar çok gergin bu ara Özgür.
Evet, yaylar hep gergin. Bir versiyon daha vardır. Eser bahar yelleri, gevşer gönül telleri. Öyle de
o
denir.
O daha iyi.
Şey gibi dizisini bilmiyorum, izliyor musun? Orada da şey var ya.
Aa, bayılıyorum.
El vardır ele, olur el.
Ele.
Evet, şimdi ben biraz ilkbahardan söz etmek istiyorum Burçin. Uygunsa... O yüzden de burada senden rica ediyorum. Gir burada bir Antonio Vivaldi'den ilkbahar. Gir.
Oo, bir dakika ya, bir dakika. Tamam.
Nefis. Teşekkürler Burçin. Var mı senin baharla ilgili istediğin bir şarkı benden? Ben de sana çalayım.
Yok henüz, çünkü daha baharı hissedemiyorum ben. Daha yeni karmar falan, soğuk mu? Daha bir bahar havası gelmedi bana. Sen belki biraz şu an sokacaksın o havaya diye bekliyorum.
Tamam. Belki önümüzdeki bölümde sana şey çalarım. Baharı bekleyen kumrular gibi çalabilirim. Peki. Şimdi baharlara, yani ilkbahar ve sonbaharlara geçiş mevsimleri de denir. Bence haksız bir tabirdir bu biraz. Yani kış ve yaz ana mevsimler de hani sanki ilkbahar ve sonbahar ara nameymiş gibi. Neyse, o tartışmaya girmemize gerek yok. Ben biraz baharın vücudumuz üzerindeki etkilerine ve daha spesifik olarak alerjilere odaklanmak istiyorum. Çünkü baharın gelişi bazı bünyelerde biraz yorgunluğa yol açıyor. Herhalde sıcaklık değişimi sebep oluyor bu yorgunluğa ama bir şekilde hızlıca kayboluyor o. Yani kendimizi biraz daha iyi hissediyoruz o yorgunluğu attıktan sonra. İnsanlar da tabii doğanın bir parçası sonuçta ve ilkbaharda tüm doğa uyanıyor. Hormonların dinamikleri de değişiyor. Aslında baktığında bayağı hani her şeyin açıklaması, ya en azından bu konuda birçok şeyin açıklaması kimyada Burçin. Yani kimya, yani şaka bir yana mesela bu serotonin var ya, mutluluk hormonu olarak adlandırılan hormon. Gerçi endorfine de mutluluk hormonu diyorlar ama neyse, serotonini vücut kendi üretiyor. Ve birçok görevi var. Yani o kadar önemli rol oynuyor ki vücutta. Mesela duygu durumu, işte sosyal davranışlar, uyku, iştah, hafıza bile, yani bütün bu alanlarda başrol oynayan bir hormon bu. Şimdi bahar dedik, daha doğrusu ilkbahar dedik. İlkbaharda doğa uyanıyor ve canlanıyor dedik. Bitkiler de buna dahil doğal olarak ve sağ olsunlar bir polen patlaması yaşıyorlar. Yani tohumlar bunlar. Bilen bilir. Yani bu polen olayı bazı insanlar için, ben de bunlara dahil olarak konuşuyorum, çok sıkıntılı bir süreçtir aslında. Polene duyarlı olan kişiler için acayip bir alerjendir polen ve çok alerjik reaksiyonlara yol açar. İşte hapşırık, göz kızarması, işte nefes darlığı falan filan. Bak Burçin, o güzelim ilkbahar günleri bayağı kabusa döner. Böyle hafif rüzgarla yayıldıkça yayılır bunlar. İşte ağaç mı dersin, ot mu dersin, çiçek mi dersin işte. İnsanı böyle hakikaten yağmur duasına çıkarır. Çünkü yağmur yağarsa uçuşan polenler azalıyor. Sıcakta ve rüzgarda yayıldıkça yayılıyorlar, eksik olmasınlar. Dolayısıyla alerjik bünyelere buradan sevgilerimi yolladıktan sonra yapmaları gerekenleri de zaten yapıyorlardır, biliyorlardır. Dikkat edilmesi gereken konuları. Maalesef bir kötü haberle bitireceğim bu konuyu. Geçenlerde okudum, AP News'ta okudum. İklim değişikliği ve dünyanın ısısının artması bitki polenlerinin miktarının kat be kat artmasına sebep oluyor. Ve haftalar önce uçuşmaya başlamalarına yol açıyor. Yani hava daha sıcak olunca bitkiler daha erken çiçek açıyorlar. Havadaki karbondioksit artınca da bitkiler daha fazla polen üretiyorlar. Belki bunu bu kadar dramatize etme diyebilirsin ama maalesef etmek durumundayım. Çünkü mesela alerjiler, astımlılar için çok zor bir durum. Mesela 25 milyon Amerikalının astımı olduğunu okumuştum geçtiğimiz günlerde. Dünyadaki insanların da %30'u, yani neredeyse 1/3 polen alerjisine sahip ve bunun aslında çok yüksek bir tıbbi maliyeti de var. Biraz uzattım ama şunun altını çizerek bitireyim. İklim değişikliği de aslında bizi her yerden vuruyor. Konunun ne kadar farklı boyutları olduğunu bu bahar mevsimini ve alerjiye bağlayarak bir örnekle daha görmüş olduk.
Ben şimdi bunların hepsini, bütün kafadaki soru işaretlerini ve endişeleri gidereceğim. Özgür, rahat ol. Polene çözümü getiriyoruz.
Siz kimsiniz?
Biz fütüristler, yani gelecekle ilgili kafa patlatanlar. Ama bak, çok denk geldi. SXSW'yu takip ettim geçen hafta. Şimdi burada ilk önce seni bir rahatlatayım, o haberi vereyim. Ondan sonra genel olarak aslında bununla ilgili de bir konuşmak isterim. Flu Labs adlı bir girişim. Flu Labs aslında bu mevsimsel alerjilerden, işte müzdarip olan insanların ilaç kullanmadan rahatlamasını sağlayacak bir teknoloji geliştirmiş. Bu SXSW'da bu paylaşıldı ve hatta ödül de aldı. Nasıl yapıyorlar bunu? Yani çok teknik detaya girmeyeceğim ama böyle bu alerjik bünyeyi biyolojik bir şekilde uyaran kızıl ötesi ışık teknolojisi, yani bir nevi bir ışık tedavisiyle bu işi çözüyorlar ve çözüme de ulaşmışlar. İşte dediğim gibi SXSW'da inovasyon ödülü alan sağlık, tıp ve biyoteknolojide inovasyon ödülü aldı bu şirket Flu Labs. Dolayısıyla burun akıntısıymış, göz kaşınmasıymış, işte tıkanıklıkmış, şuymuş buymuş, bunlar hepsi geride kaldı.
Ya işte bak, çözmüşler ya. Çok teşekkür ederim Burçin.
Ben bunun linkini hatta bırakayım şeye, açıklamalara. Gerçekten bundan çok müzdarip insan olduğunu biliyorum. En azından bir incelesinler. Tabii biliyorsun, bu tür gelişmeler hani açıklanır, ödül alır ama hemen hayatımıza bizzat böyle iki sokak ötede tedaviye başlayacak şekilde girmezler. Ama böyle bir şey var. Çok da denk geldi. SXSW ile çok vakit geçirdim ben geçen hafta Özgür. SXSW nedir? İlk önce onu bir kısaca açıklayayım istersen.
Lütfen.
South by Southwest, yani bunun kısaltılmışı gibi düşün. Her ilkbahar dönemi Texas Austin'de gerçekleşiyor. İçinde işte bu teknolojiye dair, müziğe dair, filmlere dair, işte dijital etkinlikler, konferanslar, her şeyin, yani bir aklına gelebilecek hemen hemen her şeyin olduğu bir konferans serisi. 80'lerin sonundan itibaren yapılıyor ama Covid'den sonra 2020 ve 2021'de yapılamadı. Yani yüz yüze yapılamadı. Dolayısıyla iki sene sonra ilk defa yüz yüze yapıldı. Çok da büyük katılım vardı. Ve şimdi bu SXSW'nun olayı nedir aslında? Biraz burada konuşulanlar biraz geleceğe dair konuşulan konular ve onlar aslında hemen hayatımıza da giriyor. Böyle bir öngörülü bir durumu da var hemen hemen her konuda. Şimdi müzik ayrı bir durum. Benim aslında eğildiğim kısım o. Çok iyi yeni gruplar keşfettim. O kısma hiç girmiyorum. Benim daha çok ilgimi çeken bu sene çok vardı. İşte bu inovasyon, gelecek tahminleri, nereye gidiyor bu iş, dünya nereye gidiyor falan, bu konularla ilgili çok konferans yapıldı ve çok da iyi konuşmalar vardı. Bunlardan bazılarını aldım, notlarımı da derledim, toparladım. Seninle ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum izin verirsen. İlk önce sondan başlayayım. Bütün bunları okuduktan, dinledikten sonra aslında gördüm ki gelecek eğlenceli. Yani mesela birçok şey çok kolaylaşıyor Özgür. Bizim şu anda yaptığımız birçok şey çok hammaliye kalacak gelecekte. Yani hani bunun en tipik örneği otonom araçlardır belki ama bunun hayatımıza giren çok örneği var. Sağlık konusunda müthiş ilerlemeler var. Kesinlikle yaşam çok daha fazla uzayacak. Yani ölüm bir ayrıntı gibi kalacak. Bak bu kadar net konuşuyorum. İşte mesela çevre konusunda şimdi yaptıklarımız ilerideki kuşaklara çok aptalca gelecek. Bu kontrolsüz bacalar falan, hidrojen yakıt olarak kullanılmaya başlayacak, çok daha temiz bir çevre görecek gelecek nesiller. Tarımda otomasyon, işte böyle kötü şeyler, ayrık otlar, şunlar bunlar, zararlı şeyler falan olmadan çok daha temiz gıdaya ve çok daha fazlasına erişme imkanı olacak. Bunların hepsini hani sadece konuşma değil, yapan şirketler falan tanıtıldı için söylüyorum. Mesela trafiği düzenleyen yapay zeka şirketleri, yani inanamazsın. Karma karışık bir trafiği 10 dakika sonra böyle ip gibi su gibi akar hale getiren sistemler vesaire vesaire. Yani geleceği kolaylaştıran çok şey var. Ama tabii ki herkes için iki tane gelecek öngörüsü var. Biri olumlu, biri olumsuz. Olumlular işte bu dediklerim. Bunlara şeyi de kat. İşte blockchain, web 3 devreye girecek. Merkeziyetsiz, daha güvenilir, daha adaletli bir internet, dijital ortam. Ama olumsuzlarında tabii burada başka tür kaygıları var. Özellikle bu blockchain, web 3 devreye girmesi, avatarlar, kimlik tanıma sistemleri, bununla beraber sesimizin, görüntümüzün, her şeyimizin kopyalanabilmesi ve bunun manipülasyonu ve bundan güvenlikle ilgili endişeler, işte insanların yüz tanıma sistemlerinin hacklenmemesi için maske takacakları zamanların gelmesi gibi distopik ve korkunç tabii senaryolar da var. Ve şöyle söyleyeyim, genellikle İnanılan şey %60-70 oranında olumsuzların gerçekleşeceğine dair bir genel sonuç var SXSW'da.
Sen ne düşünüyorsun peki?
Ya ben genelde iyimserimdir. Hemen hemen her konuda böyle bir geçmeyen bir iyimserliğim vardır. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Yani tabii ki kötü de olacak ama o kadar çok hayatı kolaylaştıran şey var ki bunlar hayatta girdikten sonra bunu korumak da isteyecektir insanoğlu diye bir umudum var. İyimserim. O yüzden.
Benim de hala bir umudum var.
Hala bir umudum var. Evet. İnşallah onu da kaybetmeyiz. Kaybedersek sıkıntı var. Şimdi çok fazla konferans, çok fazla oturum. Nasıl özetleyeyim? Hızlı bir şekilde. Mesela şeye bakalım. İnovasyon, SXSW Innovation Awards diye bir ödül var. Burada zaten birçok şirketi tanıyoruz ve yenilikleri görüyoruz. 12-13 kategoride kazananlar var. İşte burada teknolojiden, sanata, şehir planlamasından sağlığa kadar. Mesela yapay zeka ve makine öğreniminde Quick Tom adlı bir şirket kazandı. Ne yapıyor biliyor musun? Dijital beyin haritalandırması platformu bu. Yani her kişinin beynine özgü bir elektriksel bağlantı ağı var. Nasıl parmak izimiz özgün? Aslında beynimizdeki elektriksel ağlar da özgün. İşte bunun haritasını çıkarıyor ve bu aslında doktorlara, cerrah, yani beyin cerrahisi gibi hassas konularda çalışan doktorlara müthiş yardımcı oluyor. Yani hani çok ayrıntıya girmeyeyim ama bu haritalandırmanın tıpta açacağı kapıların sayısı sınırsız. ödül kazandılar. Sağlık tıp biyoteknoloji biraz önce verdiğim Flu Labs kazandı. Alerjiden kurtarma yönünde insanları. İletişim konusunda kazanan Portal adlı bir hologram ekranı. Çok acayip bir şey Özgür. Bir ekran var. Evinde her yere koyabiliyorsun. Ve her tür görüntüyü sana hologram şeklinde getiriyor. İşte akrabanı hologram görüyorsun. Spor hocan hologram oluyor. Her şey holograma dönüyor. Ve bir AR ya da VR seti kullanmıyorsun. İşin güzel tarafı bu. Yani bir gözlük, orana bir aparat takmıyorsun. Sadece ekran var. Gerçekten harika. Yani hemen alıp kullanmak istersin. Ödül kazandı. Bunun dışında biraz önce söylediğim gibi mesela çevre kategorisinde işte hidrojen enerjisini, bu en büyük sorundur, hidrojeni kullanma enerjide, buna çözüm getiren bir şirket kazandı. Tarımda Farmwise adlı işte hemen hemen her şeyi otomasyona çeviren ve tamamen temiz gıdayı sana sağlayacak sistemleri üreten bir şirket kazandı. İşte trafik konusunda Velodrin Lider adlı bu yapay zeka ile trafiği kontrol eden bir şirket kazandı. Bunlar dışında, bütün bu şirketler dışında bir şey daha dikkatimi çekti. Bir takım kavramlar, yani aslında insana dair bir uğraş da görüyorum. Yani şimdi çok teknoloji konuşuyoruz. Nerede insan kardeşim diyeceksin. Görüyorum gözlerinde. Ama insana dair bir uğraş görüyorum. Kavramlar, yeni kavramların hayatımıza gireceğini görüyorum. Mesela bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Nasıl çevirebiliriz? Revivalism, yani dirilişçilik gibi de çevirebiliriz. Bu burada anlatılmak istenen şu: mesela teknolojinin karmaşıklığından bunalan insanlar, hepimiz bunu hissediyoruz. Ya iş o kadar karmaşık hale geldi ki biz nasıl bu işin içinden çıkacağız? Buradan sıkılan insanların daha basit ve güvenilir gördüğü bir takım hobilere yönlenmesi aslında bu dirilişçilik. İşte bu son yıllardaki plaklara yöneliş mesela böyle bir şey. Bütün o dijital sistemlerden kaçıp tamamen analog bir şeye gitmesi gibi. Bunu çok duyacağız. Bir başka duyacağımız şey human mode. Yani insan modu. Hı hı. Yine bu işte teknoloji, işte sadece verimlilik diye bağıran birçok şirkete ve mükemmeliyetçiliğe odaklanan birçok teknolojiye karşı ya burada insan var deme durumu. Mesela bir örnek çok hoşuma gitti. Demans hastası, işte yaşlı insanlar markete gidiyorlar. Veya işte yaşlısın, hiç demansı şeyi çık, yaşlısın ve bir kasiyer desteğine ihtiyaç duyuyorsun. Bu insanlar için yavaş kasa formatının geliştirilmesi. Bizde her şey hızlıya dönüyor biliyorsun. Hızlı kasa, daha hızlı kıvam. İşte kasa, hiç şey yapma, direkt geç. Aslında bir yavaş kasaya ihtiyaç var yaşlı insanlar için. Yani bu insani bakış, o hızlı şey kasa, işte mükemmeliyetçiliğe, verimliliğe bakış. Bu çok kullanılıyor. Başka Amplified Identity, genişleyen kimlik, genişletilmiş kimlik diyebiliriz. Aslında bu konuşuluyor. Yani her platform ve her tür organizasyon için farklı bir kimlik üretiyor artık insanlar.
Evet.
Mesela senin Tinder profilinle Instagram profilin, Twitter profilin aslında farklı kimlikler. Bunu zaten yaşıyoruz. Hele de bu avatarlar hayatımıza girince bunun biraz üst noktalara gideceği düşünülüyor. Yani çok fazla avatar, çok fazla kimlik. Tabii bu kadar kimliği nasıl yönetecekler, o da ayrı bir sorun. Ve bir de şu anda yine çok konuşulduğunu biliyorum. Belki sen de rastlıyorsun. Ungendering, yani cinsiyetsizleştirme.
Evet.
Yani bu çok sert biçimde hayatımıza giriyor. Bunun üzerine çok sık tartışmalar var ve bu pazarlamadan işte böyle işte ticarete kadar her yerde etkisini göstermeye başladı. Mesela modada cinsiyetsiz koleksiyonlar var. Oyuncaklarda artık erkek kız ayrımı neredeyse ortadan kalkıyor gibi. Bu da çok konuşulan kavramlardan biri. Çok fazla var. İşte bu korkutucu kısımda sentetik biyoloji, yani DNA'mızın kopyalanıp bir yazılım gibi tekrar programlanabilme durumları konuşulmaya başlandı. Genetik tasarımlı bebekler konuşulmuyor. İşte DNA toplayan şirketler, mesela Çin en fazla DNA toplayan ülkeymiş Amerika'dan sonra. Bu tip acayip bilgiler de paylaşıldı. Neden bunlar? Daha sonra bu DNA'ların bir takım şekillerde tekrar kurgulanıp İşte sentetik genetik tasarımlı bebeklerin oluşması. Bunlar zamanında yapay zeka konuşulunca ne kadar yabancı dil gibi geliyorsa şu anda da öyle geliyor, ama bir süre sonra bunlar çok şey gündem olacak. Bu arada Web3 ve Metaverse ile ilgili sayısız konferans, konuşma. Kimisi Web3 ve Metaverse'ün bir balon olduğuna inanıyor. Kimisi hayatı değiştireceğine inanıyor, ama genel eğilimlerden biri Apple'ın bu konuda çok yol alacağını söylüyorlar. Çünkü Metaverse bir şey olacaksa cepte taşınacak, yani hemen yanılacak yanında olan bir şeyle Metaverse'e girmelisin. Bu konuda Facebook değil, bu konuda Apple işe girdiği anda, çünkü Apple'da sadece telefon yok, işte ödeme sistemi var, program var, şu var, bu var. Çok daha hızlı yol alabileceği düşünülüyor. Bir de yakın zamanda süper app'lerin zamanı gelecek. Avrupa bununla tanışacak diyorlar. Süper app nedir? Bu Çin'deki WeChat gibi, yani işte içinde mesaj da var, yemek sipariş de ediyorsun, araç da çağırıyorsun, rezerva, her şeyi yaptığın süper app'ler. Mesela Uber biraz bu yöne girdi yemek siparişiyle. Bu konuda Avrupa'nın çok geri kaldığı düşünülüyor ve Avrupa'da yakın zamanda birden fazla süper app'le karşılaşacağımız tahmininde bulunuluyor. Daha çok çok çok şey var. Yapay zekanın artık insana ihtiyacı kalmadığı gibi, aslında başlı başına podcast konusu olabilecek bir konu. Çok acayip bir konuydu. Yani eskiden yapay zekaya işte binlerce video izleterek bir şey öğretirken, artık şu anda yapay zeka 500 kelimelik bir içeriği 3 saniyede alıyor. Dolayısıyla artık bir süre sonra sana bana da ihtiyaç kalmadan öğrenecek hale gelecek. Bu çok yakın diyorlar. Böyle özetleyebilirim. Çok da zevkliydi. SXSW, umarım bir ara beraber gitme fırsatı da buluruz.
Tam soracaktım. Sen önceden cevapladın. Metaverse var mıydı içerik arasında, yani konular arasında diyecektim.
Var.
Kesin vardır zaten. Ben de o konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani bilgi açısından ben de kendimi donatıyorum. Okumalar yapmaya devam ediyorum. Bu arada yani başlayan ve gelişmekte olan trendleri okumak isteyenler mutlaka buna bakmaları gerekiyor. Sen rica etsem, yani benimle ve bizi dinleyenlerle bu konuda bir paylaşım yapabilir misin? Yani herhalde internetten buluruz bunun içeriğini, doğru değil mi?
Bu konuştuklarımın içeriğini mi?
Evet.
Ya bunlar çok parça parça. Mesela bu anlattığım şeyin içinde 4 tane konferans var. Birkaç tane şey. Yani tek bir link yok burada. Ama mesela şeyleri, hadi birkaç sembolik şey. Şu Flu Lab'in şeyini bırakayım, linkini bırakayım. Alerjiyi mesela.
Tamam.
Onun gibi birkaç tane şirketin işte video ve tanıtımlarını izleyebilecekleri linkleri bırakayım.
Tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Burçin'cim, şimdi Amerika'daki bir organizasyondan Amerika'daki bir başka organizasyona geçiyoruz. Bu benim anlatacağım biraz daha meşhur, kusura bakma. Oscar ödüllerinden bahsedeceğim. Oscar ödülleri öncesinde bazı eğlenceli notlar paylaşmak istiyorum. 94. kez yapılıyor Oscar ödülleri, verilecek daha doğrusu. 27 Mart Pazar günü sahiplerini bulacak. Ödül töreni ABC'de yayınlanacak. Türkiye'de yayın olup olmayacağı merak ediliyor. Sanırım henüz resmi açıklama gelmedi ama büyük olasılıkla geçen yıl olduğu gibi bu yılda TRT2'de yayınlanacak. Çok %100 emin olmadığım bir bilgi bu. Eğer bu yayını, daha doğrusu bu kaydı hazırladığımızda belli olursa onu da bir şekilde açıklamaya ekleriz mutlaka. 6000 civarında akademi üyesinin verdiği oylarla bakalım bu yıl kimler Dolby tiyatrosundan ödülle çıkacaklar. Akademi derken hemen tam ismini hatırlatayım. Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Net favoriler var Burçin. Daha çekişmeli kategoriler de var. Birkaç ilginç noktaya değinelim ve ondan sonra da bir de buna bak diyelim. 11 yıl aranın ardından ilk kez birden fazla sunucusu olacak törenin. Daha önce bahsetmiştik, Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes birlikte sunacaklar bu töreni. En çok adaylığı olan film The Power of the Dog, 12 adaylığı var. Onu 10 adaylıkla Dune takip ediyor. West Side Story ve Belfast filmlerinin 7'şer adaylıkları var. King Richard's 6 adaylığa, Don't Look Up, Drive My Car ve Nightmare Alley filmleri de 4'er adaylığa sahip. Şimdi Jane Campion önemli bir isim. Power of the Dog'un yönetmeni. İkinci kez Oscar'a aday olan ilk kadın yönetmen. Ve büyük olasılıkla Oscar ona gidecek. Benim tahminim bu yönde. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Muhtemel.
Drive My Car en iyi film Oscar'ına aday olan ilk Japon filmi. Bu da önemli bir not. Bundan bahsetmek istedim. Flea diye bir animasyon belgesel film var. Bir türlü izleyemedim bu filmi. Danimarka yapımı. İlginç bir şey yaptı bu film. Hem en iyi animasyon, hem en iyi uluslararası film, hem de en iyi belgesel filme aday oldu. Böyle bir kombinasyon hiç olmamıştı. Yani 3 tane adaylığı var ve adaylıklar birbirinden gerçekten farklı. Kenneth Branagh önemli bir isim bu da. Onunla ilgili bir not iletmek istedim. Belfast'ı yazdı, yönetti ve yapımcılarından bir tanesi. Bu film en iyi film ve en iyi orijinal senaryo dallarında aday oldu. Ve böylelikle Kenneth Branagh 7 ayrı dalda adaylığı olan ilk kişi oldu. henüz ödülü yok. Bakalım bu kez kazanabilecek mi? Oscar'a uzanabilecek mi? 7 ayrı dalda aday olup hiç Oscar olmaması biraz üzücü olur. Şimdi Steven Spielberg'in müthiş başarısından söz etmiştik daha önce. 6 ayrı 10 yılda en iyi yönetmen dalında adaylıkları olan tek kişi dünyada. 1970'ten beri her 10 yılda en iyi yönetmen kategorisinde aday oldu. Tekrardan söz etmeye değer tabii ki. Bir son notum var. O da şu. Aynı filmde aynı karakteri bazen iki ayrı oyuncu oynar ya Burçin. Yani farklı yaşlardaki hallerini canlandırırlar. Şimdi iki oyuncunun da Oscar'a aday olması çok nadir olur. Yani aynı karakteri oynamış, aynı filmde rol almış iki ayrı oyuncunun Oscar'a da aday olması, yani ikisinin de aday olması çok nadir olur. Oscar'da yani 3 kez oldu bu. Ve en sonuncusu da bu sene Lost Daughter filminde Olivia Colman ve Jesse Buckley aynı kadını oynuyorlar. Ve biri en iyi kadın oyuncu, diğeri de en iyi kadın yardımcı oyuncu Oscar'ına aday oldu. Bu arada Olivia Colman uçuyor gerçekten Burçin. 4 yılda 3 adaylığı var. Çok başarılı gerçekten. Aynı karakteri oynayan iki ayrı oyuncunun Oscar'a aday olması ilk kez 1998'de olmuştu. Onları da hatırlatalım. Titanic'te Kate Winslet ve Gloria Stewart meşhur o Rose karakterini oynamışlardı ve ikisi de aday olmuşlardı. Aradan 4 yıl geçti. Yine Kate Winslet bu sefer Judi Dench'le birlikte aynı filmde oynadı. Iris filminde Iris Murdoch'un hayatını oynadılar. Ve her ikisi de aday oldu yine. Hiçbiri bu 4 adaylıktan hiçbiri ödül çıkaramadı. Doğrusunu söylemek gerekirse Olivia Colman ve Jesse Buckley'nin de şanslarını düşük buluyorum. Onlardan da bir Oscar çıkmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir bilgi var ama sonu iyi bitmiyor. Bakalım ne olacak, göreceğiz.
O zaman ben hemen sahneyle ilgili birkaç bilgi vereyim. Sahneye çıkıp şarkı söyleyecek isimler neredeyse belli oldu. Şimdi burada tabii nedir? O en iyi şarkı kategorisindeki şarkıların sahnelenmesi, yani performansları. 4 tanesi sahnede olacak. Bunlar kim? Beyoncé Be Alive'la, yani King Richard'daki şarkıyla, hatta Beyoncé'nin bir tenis kortundan bir canlı yayınla bağlanacağı falan gibi dedikodularda dolaşıyor ama çok ihtimal vermiyorum. Bu bir dedikodu. Billie Eilish ve kardeşi Finneas No Time To Die ile sahnede olacaklar. Encanto animasyonundan bir şarkı aday. Onu söylemek üzere Sebastian Yatra sahnede olacak. For Good Days filmindeki şarkıyla, ki şarkı bir Diane Warren şarkısı, sen daha önce bir podcastimizde onun hakkında ayrıntılı konuşmuştun. Rebby McEntire sahnede olacak, bir klasik. Kim olmayacak? Van Morrison olmayacak. Belfast'taki Down to Joy performansı beklenebilir ama o şu anda bir turnede olduğu için geceye katılamayacak. Bu arada sen konuşurken baktım, yine TRT2'de yayınlanacakmış. 23.55'te başlayan bir yayın. Hani o öncesinde Oscar'a doğru, sonra gece 3'te tören. Dolayısıyla yine TRT2'de olacağını da buradan canlı olarak, son dakika bilgisi olarak dinleyicimize ulaştıralım.
Podcast'imizin canlı haberleriyle devam ediyoruz.
Ya.
Evet, teşekkürler Burçin.
Bir de buna bak.
Bu bölümde bir belgesele dikkat çekiyorum ve bir de buna bak diyorum. Daha doğrusu ben demiyorum, bizi dinleyen bir arkadaşımız diyor. Çok özür diliyorum, adını söyleyemiyorum çünkü bilmiyorum. Instagram adını biliyorum. Bana Instagram'dan yazdı ve bir de buna bak Özgür dedi. Yazıldığı gibi okuyorum. Militan None diyor ki bir de buna bakın, hemen Gain'i açın ve 93 yazı belgeselini izleyin.
Ya.
Biz bu konuya 19. bölümümüzde yaklaşık 1,5 yıl önce değinmiştik. Yani Türkiye konser tarihinin en görkemli dönemini inceleyen eğlenceli bir belgesel bu. Hala inanamıyorum gerçekten, bu bazen bu konuyu düşünüyorum, hala inanamıyorum. Sanki böyle hep birlikte bir araya geldik, bir rüya gördük. Böyle rüya Mayıs sonunda başladı, Guns N' Roses'la başladı. Sonra Haziran'da Elton John ve Metallica, Temmuz'da Sting, Eylül'de Bon Jovi, Scorpions Michael Jackson, Ekim'de Madonna ile rüyadan uyandık, hep birlikte dedik ki kalkıyoruz, uyanıyoruz artık. Şimdi bu belgesel önemli bir belgesel. Yönetmenliğini Sercan Subaşı yapmış, yapımcı Ümit Oktay Aymelek. O yaz mevsiminde İnönü Stadı'nı ikinci adresi haline getirenlere, ve maalesef o döneme yetişemeyenlere Gain platformunda yayınlanan bu belgeseli, 93 yazı belgeselini hatırlatıyoruz ve bir de buna bak diyoruz.
Evet, o zaman biz bu açıklamanın altında bu konuyla ilgili yaptığımız podcast'i de koyalım. Çünkü orada çok ayrıntılı bahsettik bu konserlerden. Tek tek de bahsettik. Biz de o yaz oradaydık. Hepimizin hayatında unutulmaz izler bırakmıştır ama aslında bir acı olan kısımla bitireyim. Bence o yazı değerli kılan şu anda onları yaşayamıyor olmamız. Aslında sen de çok iyi bilirsin ki herhangi bir ülke için bir sezon içinde Guns N' Roses'ın hani o dönemin popüler şey, o dönemin popüler 7 tane ekibinin konser yapması çok sıradan bir şey. Artık festivallerle falan zaten daha da fazlası yapılıyor.
Doğru.
Biz ondan sonra böyle bir şeyi yaşayamadığımız için o orada bir klasik olarak durdu ve gittikçe de değerlendi. Aslında normalde doğaüstü bir şey yaşamamıştık. Biz hep olacağını zannetmiştik, ondan sonra da hiç olmadı. Ben de izlemedim. Çok merakla izlemeyi bekliyorum. Çok sevdiğimiz isimler de konuşmuşlar. Güzel bir öneriydi. Yine istek şarkıyı hak ettin Özgür.
Çok teşekkür ediyorum Burçin'cim. İstek parçam 2000 yıllarından bu sefer. Geçtiğimiz haftaki 90'lar şarkısından sonra 2000'lere geliyoruz. 2008 yılından bir Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarını seçtim. Çok uzatmayacağım çünkü bugünkü bölümü gerçekten sonlara doğru geliyoruz. Bugünkü bölümün sonunda 2000'lerden Jason Mraz'in bir parçasını seçtim. Neden onu seçtim? Çünkü ilkbahardan bahsettim ya az önce. Dedim ki ilkbahar böyle bir şarkı haline gelse nasıl bir şarkı olurdu? Onu seçtim. Yani hakikaten ilkbahar bir şarkı olsaydı bu olurdu herhalde. Jason Mraz'in 3. albümünden bir parça. Bu albümün ismi We Sing, We Dance, We Steal Things. Parçanın ismi de I'm Yours. Jason Mraz Amerikalı bir şarkıcı ama kökenine baktığın zaman Çekoslovakya kökenli. Daha böyle dedelerinin dedeleri oralardan. Mraz de zaten o dilde kırağı anlamına geliyor. Jason Mraz bu parçayı 15 dakika gibi kısa bir sürede yazmış ve tamamıyla cömertlikle ilgili bir parça. Yani işte tabii ki bir aşk şarkısı ama insana kendini vermek ve insana zamanını atfetmek bu şarkıda özetleniyor. Dolayısıyla dedim ki yani ilkbahar deyince ne hissediyorsun? Dolayısıyla işte bu parçayı hissedersin. Ben de bu parçayı seçtim.
Çok güzel seçim. Teşekkürler Özgür.
İşte Jason Mraz, I'm Yours. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more.